Ayrım 8.
Bu düşünce doğduktan sonra ise birçok örneklerde görüleceği üzere başkaldıranlar eski iktidarın tümünün bir bölümünü kendi saflarına almayı başarabilmektedirler. August, Senato'nun geleneksel saygınlığını işte bu şekilde kendinde toplayabilmişti. Protestanlar Katolik Kilisesi'ne saygı göstermeyi reddettikleri halde İncil'e gösterdikleri saygıyı korumuşlardı. İngiliz parlamentosu hükümdara saygıyı ortadan kaldırmaksızın kralın iktidarını yavaş yavaş kendi üzerine almıştı. Ne var ki bunların hepsi de sınırlı devrimlerdi. Dörtbaşı mamur devrimlerde çok daha büyük güçlüklerle karşılaşılmıştı. Cumhuriyet hükümeti biçiminin kalıtsal hükümet biçimi yerine alışının ani olduğu yerlerde, yeni anayasa insanların alışkanlıklarına yanıt verdiği ölçüde saygıyla karşılandığından, bu değişiklik çoğunlukla çeşitli sorunların doğmasına yol açar. Bundan ötürü tutkulu kişiler diktatör olmaya çalışırlar ve bu niyetlerinden ancak uzun süreç içinde sürekli başarısızlığa uğradıktan sonra vazgeçerler. Eğer dikta niyetlilerinin yönetiminde böyle başarısız bir süreç geçirilmezse, Cumhuriyet Anayasası halkın gözünden düşer, bu da istikrarsızlığa yol açar. Amerika Birleşik Devletleri yeni cumhuriyetler içinde ta başından beri istikrarı koruyabilmiş olması bakımından biricik örneği meydana getirir. Zamanımızın başlıca devrimci hareketi, sosyalizmle komünizmin özel kişilerin ekonomik iktidarına saldırısıdır. Bu harekette de örneğin Hristiyanlığın, Protestanlığın ve eski politik demokrasinin yükselişinde örnek kazanan cinsten hareketlerdeki ortak belirgin nitelikleri bulabiliriz. Ama bu konu üzerinde daha ileriki bir bölümde duracağım. 6. Bölüm, Yalın İktidar. Kalıtsal iktidarı ayakta tutan inançlar ve alışkanlıklar kaybolmaya yüz tutunca, kalıtsal iktidarda yavaş yavaş yerini ya yeni bir inanışa dayanan iktidara ya da yalın iktidara, yani uyruklarının onayına dayanmaya gerek duymayan cinsten bir iktidara bırakır. Kasabın koyun üzerindeki, istila ordusunun yenilmiş bir ulus üzerindeki ve polisin yakalanmış suikastçiler üzerindeki iktidarı işte bu cins bir iktidardır. Katolik Kilisesi'nin Katolikler üzerindeki iktidarı gelenekseldir. Buna karşılık geçerli dinsel inançlara karşı suç işlemelerinden ötürü cezalandırdıkları üzerindeki iktidarı yalındır. Devletin kendisine bağlı vatandaşları üzerindeki iktidarı geleneksel ama başkaldıranlar üzerindeki iktidarı yalındır. Uzun bir iktidar geçmişine sahip örgütler bir kural olarak üç evreden geçerler. Birincisi fanatik olan ama geleneksel olmayan ve fetihlere yol açan inanç evresi. İkincisi yeni iktidarın hızla geleneksel bir biçim alan genel onaya ulaşması evresi. Sonuncusu da iktidarın gelenekselliğini reddedenlere karşı kullanılarak yeniden yalın biçim aldığı evredir. Bir örgütün karakteri bu evrelerden geçilirken büyük ölçüde değişikliğe uğrar. Askeri fetihler yoluyla kazanılan iktidar kısa ya da uzun bir zaman sonunda çoğunlukla sadece askeri bir iktidar olmaktan çıkar. Romalılar tarafından zapt edilen bütün eyaletler, Judea dışında kısa zamanda imparatorluğa sadakatle bağlanmışlar ve bağımsızlık isteği duymaz olmuşlardı. Asya ve Afrika'daki Müslümanlar tarafından ele geçirilen Hristiyan ülkeleri yeni hükümdarlarına isteye dileye boyun eğmişlerdi. İrlanda bağımsızlığını savunduğu halde Gal yavaş yavaş İngiliz egemenliği altına girdi. Albigensian kafirler, bir dipnot, Roma Kilisesi muhalifleri, Albigenses, bu muhaliflerin partisi. Askeri güçle sindirildikten sonra bunların soyundan gelenler dış görünüşle olduğu kadar içtenlikle de kilisenin yetkisine boyun eğdiler. Norman fethi, İngiltere'de bir süre sonra taht üzerinde tanrısal hak sahibi olduğu kabul edilen bir kral ailesi yarattı. Askeri fetihler ancak psikolojik fetihlerle desteklendikleri sürece istikrarlıdır ve bunun böyle olduğunu gösteren örnekler pek çoktur. Yakın zamanda yabancı istilasına boyun eğmemiş bir topluluğun hükümetinde yalın iktidar birbirinden ayrı iki koşullar bölüğü içinde doğar. Birincisi, iki ya da daha fazla inancın üstünlük sağlamaya çalıştığı koşullar bölüğü, ikincisi de bütün geleneksel inançların yıkıldığı, bunların yerine yeni inançların geçmediği ve bu yüzden kişisel tutkuların sınırsız olduğu koşullar bölüğüdür. Birinci durum salt değildir. Zira bu durumda egemen inanca bağlı olanlara yalın iktidar uygulanamaz. Bu durumu bir sonraki devrim iktidarı başlığı altındaki bölümde inceleyeceğim. Bu bölümde sadece ikinci tür durumla ilgileneceğim. Yalın iktidarın tanımı psikolojiktir ve bir hükümet sadece uyruklarının bir bölümüyle olan ilişkileri yönünden yalın olabilir. Ötekilerle olan ilişkileri yönünden yalın olmayabilir. Yabancı istilalar dışında bu alanda benim bildiğim en mükemmel örnekler Yunanistan'ın en son despotlarıyla Rönesans İtalya'sının bazı devletleridir. Yunan tarihi tıpkı bir laboratuvar gibi siyasal iktidar üzerine incelemelerde bulunanlar için büyük önem taşıyan küçük küçük bir sürü deney olanağını sağlar. Homer çağının kalıtsal krallığı tarihsel kayıtların başlamasından önce sona erdi ve onun yerini kalıtsal aristokrasi aldı. Yunan siteleriyle ilgili güvenilir tarih kayıtlarının başladığı noktadan itibaren aristokrasi ile despotizm arasındaki mücadele görülür. Despotluk İsparta dışında hemen her yerde bir süre için üstün geldi ama yerini ya demokrasiye ya da bazen plutokrasi biçimini alan yeniden canlanmış aristokrasiye bıraktı. İlk despotluk çağı M.Ö. 7. ve 6. yüzyılların büyük bölümünü içine alır. Bu çağ bir yalın iktidar çağı olmayıp üzerinde özellikle duracağım yalın iktidardan sonraki dönemdir. Bununla birlikte bu dönem daha sonraki yasadan yoksun şiddet dönemlerini hazırladı. Despot kelimesi başlangıçtaki kullanılışında hükümdarın kötü nitelikler taşıdığını değil, sadece türel ya da geleneksel bir sana sahip bulunmadığını anlatırdı. Eski despotların birçoğu ülkelerini akıllıca ve uyruklarının büyük çoğunluğunun onayıyla yönetmişlerdir. Onların en uzlaşmaz düşmanları bir kural olarak aristokratlardı. Eski despotların çoğu iktidara geçme olanağını parayla satın alan ve varlıklarını askeri yollardan çok ekonomik yollardan koruyan zengin kimselerdi. Onları zamanımızın diktatörlerinden çok Medici'lerle ölçüştürmek gerektir. Despotluğun ilk çağı sikkelerin kullanılmaya başlandığı çağdır ve sikkelerin zenginlerin iktidarını artırıştaki etkisi tıpkı yakın çağlarda kredi ve kağıt paranın yaptığı gibi olmuştu. Bir sava göre, bir dipnot, bakınız P.N. Ure'nin Despotluğun Kökeni adlı eseri. Bu savın gerçeğe uygunluğu üzerine yargıda bulunma yetkisine sahip değilim. Sikkenin ortaya çıkışı ile despotluğun yükselişi birbirine sıkı sıkıya bağlıymış. Gümüş madenlerinin despot olmak isteyen herhangi bir adama büyük yararı dokunacağına kuşku yoktur. Para, yeni yeni kullanılmaya başladığı zaman uzun süre Avrupa kontrolü altında kalmamış Afrika ülkelerinde görüldüğü üzere çok eskiye dayanan görenekleri rahatsız eder. Milattan önce 7. ve 6. yüzyıllarda paranın etkisi ticaretin gücünü arttırma ve bölgesel aristokrasilerin gücünü azaltma sonucunu verecek biçimde oldu. Persler Küçük Asya'yı ellerine geçirene kadar Yunan dünyasındaki savaşlar tek tük ve önemsizdi. Ayrıca üretim işlerinin büyük bölümü de köleler tarafından görülmüyordu. Bunlar ekonomik iktidar için ideal koşullardı. Nitekim ekonomik iktidarda tıpkı endüstriyalizmin 19. yüzyılda yaptığı gibi geleneği kökünden sarstı. Geleneğin zayıflayışı herkesin gönence ulaşması olanağını sağladığı sürece kötü sonuçlardan çok iyi sonuçlar verdi. Yunanlılar arasında uygarlığın o çağa kadar görülmemiş bir hızla gelişmesine yalnız son 400 yıl bunun dışında saymak gerekir. Yol açtı. Yunan sanatının, Yunan biliminin, Yunan felsefesinin özgürlüğü kör inançlarla boğulmamış gönençli bir çağa aittir. Ne var ki toplumsal yapı felaketlere dayanacak sağlamlıkta olmadığı gibi, bireyler de erdemin artık başarı sağlayamadığı zamanlarda arttığı görülen felaket doğurucu suçları işlemekten kaçınacak derecede güçlü, törel değer ölçülerine sahip değillerdi. Ard arda gelen savaşlar özgür halk sayısını azaltıp kölelerin sayısını çoğalttı. Yunan anayurdu en sonunda Makedonya'nın boyunduruğu altına düştü. Buna karşı Elenik Sicilya gittikçe şiddetlenen ayaklanmalara iç savaşlara, despotluklara karşın önce Kartaca'nın sonra da Roma'nın gücüne karşı savaşımını sürdürdü. Siracusa despotları gerek yalın iktidarı temsil edişleri, gerek baba Dionysus'la tartışan ve oğul Dionysus'u çömezleri arasına katmaya çalışan Eflatun'u etkilemiş oluşları bakımından ilgiye değer. O çağ ve ondan sonraki bütün çağların Yunanlılarının genel olarak Yunan despotları hakkındaki görüşlerini, filozofların baba Dionysus'un ve Dionysos'tan sonra gelen Sirakuzalı kötü yöneticilerle talihsiz ilişkileri etkilemiştir. Grote, iktidar mekanizmasını ele geçirmek için halkın aldatılarak geçici olarak bağlılığının sağlanacağı ve bu bağlılığın halkın kendi isteğine karşın sürdürüleceği yerlerde diyor. Hilecilik mekanizması Yunanlı zorbaların belli başlı sermayesiydi. Eski despotlukların halkın gönül rızasına karşın uzun bir süre devam ettirilebilmiş olması kuşkuludur. Buna karşılık ekonomik olmaktan çok askeri olan daha sonraki despotluklar iktidarlarını uzun süre devam ettirebilmişlerdir. Örneğin Baba Dionysus'un yükselişindeki en buhranlı an üzerine Grote'nin Diodorus'a dayanarak anlattıklarını ele alalım. Siracusa orduları az çok demokratik bir yönetim altında düşman karşısında büyük yenilgiye uğramış onurlarını kaybetmişlerdi. Ve savaş yanlılarının ateşli önderi Dionysus yenilmiş generallerin cezalandırılmasını istiyordu. Siracusa meclisine egemen olan sessizlik ve huzursuzluk arasında meclise seslenmek üzere ayağa ilk kalkan Dionysus oldu. Gerek dinleyicilerin o anki ruh durumlarına, gerek kendi görüşlerine uygun bir konuyu enine boyuna işledi. Ateşli bir dille generalleri Siracusa'nın güvenliğini Kartacalılara satmakla suçladı ve Agrigentum'un yıkılışıyla yaklaşmakta olan büyük tehlikeyi orada bulunan herkesin bu generallere borçlu bulunduklarını ileri sürdü. Generallerin kusurları üzerine gerçeğe uygun olan ve olmayan savlar öne sürdü. Ve bunu yaparken sadece sert, acı bir dil kullanmakla kalmadı, generallerin yasaya başvurulmadan tıpkı Agrigentum'da yakın zamanda öldürülen generaller gibi katledilmelerini sağlamak niyetiyle bütün tartışma sınırlarını aşan yırtıcı bir şiddetle saldırdı. İşte, hainler orada oturuyor. Türel yargılama ve karar beklemeyin, hemen üzerlerine atılıp cezalarını kendi ellerinizle verin dedi. Böylesine yıkıcı bir kışkırtma, yasaya karşı olduğu kadar meclis düzenine karşı da işlenmiş bir suçtu. Toplantıya başkanlık eden yargıçlar, Dionysus'u düzen bozucu ilan edip, yasaların verdiği yetkiye dayanarak onu para cezasına mahkum ettiler. Ne var ki Dionysus'un partizanları, onu desteklemek için ortalığı velveleye verdiler. Philetus, Dionysus'a hükmedilen para cezasını hemen oracıkta ödemekle kalmadı, durmadan böyle cezalar kesecek olsalar bile kendisinin sabahtan akşama kadar bu cezaları ödeyeceğini herkesin önünde ilan ederek Dionysus'u istediği gibi konuşmakta devam etmeye kışkırttı. Bir yolsuzluk olarak başlatılan şey artık yasanın açıkça çiğnenişi biçimini alarak ciddi bir nitelik kazanmış bulunuyordu. Bununla birlikte meclis yöneticilerinin yetkileri öylesine zayıflamış ve sitenin o anki durumu içinde kendilerine karşı öyle güçlü bir eğilim belirtmişti ki, konuşmacıyı ne cezalandırabildiler ne susturabildiler. Dionysus söylevine daha da kışkırtıcı bir tonla devam edip, sadece generalleri görevi kötüye kullanıp Agrigentum'a ihanet etmiş olmakla suçlamakla kalmadı, genellikle bütün belli başlı zenginleri de oligarşi kurmakla halk çoğunluğuna aşağı gözle bakıp sitenin talihsizliğinden kendilerine çıkar sağlayan despot bir gücün temsilcileri olmakla suçladı. Tamamıyla değişik karakterde kimselere yetki verilmedikçe Siracusa'nın asla kurtarılamayacağına inandığını söyledi. Dionysus'a göre yetki, servet ve toplumdaki yüksek yerleri dolayısıyla seçilen kimselere değil, gösterişsiz aileden gelme, halkın içinden çıkma ve kendi zayıflıklarının bilincine sahip bulunuşları bakımından halka en yakın olan kimselere verilmeliydi. 1. Dipnot Yunanistan Tarihi. Ve böylece Dionysus bir despot oldu. Ne var ki tarih onun yoksullara ve gösterişsiz ailelere yararlı olduğunu kaydetmiyor. Gerçi Dionysus zenginlerin varına yoğuna el koydu ama bunları halka değil kendi muhafızlarına dağıttı. Dionysus halkın sevgisini çabucak yitirmekle birlikte iktidarını yitirmedi. Grote birkaç sayfa ileride şöyle diyor. Dionysus, Sirakuzalıların kendisinden hoşnut olmadıklarını ve iktidarının yalın güce dayandığını anlayınca belki de kendinden önceki hiçbir Yunanlı zorbanın bir araya getiremediği derecede güçlü önlemlerle kuşattı kendini. Yunan tarihinin kendine özgü bir yanı da İsparta dışında geleneğin Yunanistan'da olağanüstü denecek kadar zayıf oluşu gerçeğidir. Ayrıca Yunanistan'da siyasal ahlak da yoktu. Herodot, hiçbir İspartalının rüşvete dayanamadığını yazıyor. Bütün Yunanistan'da bir politikacıya Pers kralından rüşvet aldığı gerekçesiyle karşı çıkmanın hiçbir anlamı yoktu. Zira rüşvet alan politikacının muhalifleri de satın alınmaya değecek kadar güç kazandıkları anda aynı şeyi yaparlardı. Bunun sonucunda Yunanistan, görevi kötüye kullanma, rüşvet, sahtecilik, sokak dövüşleri, adam öldürme ve öldürtmelerle yürütülen ve bütün ülkeyi saran bir kişisel iktidar savaşımının kargaşalığına sahne olmuştu. Bu konuda en önde gelenler arasında Sokrat ve Eflatun'un arkadaşları da bulunuyordu. Bu durum, önceden de anlaşılacağı üzere yabancı iktidarlara boyun eğmekle sonuçlandı. Öteden beri Yunanlıları birer Solon ya da Sokrat saymak ve Yunanlıların bağımsızlıklarını yitirişlerine yas tutmak bir görenek ola gelmiştir. Roma'nın Yunanistan'a karşı kazandığı zaferde üzülecek bir yan olmadığı Helenik Sicilya'nın tarihinde açıkça görülebilir. Yalın iktidarı Büyük İskender'in çağdaşlarından biri olan ve M.Ö. 361'den 289'a kadar yaşayıp yaşamının son 28 yılında Sirakuza'nın despot hükümdarlığını yapan Agatokles'ten daha iyi temsil eden bir örnek bilmiyorum ben. Sirakuza, Yunanistan'ın ve belki de bütün Akdeniz'in en büyük sitesiydi. Sirakuza'nın en büyük rakibi Kartaca'ydı. Ve iki taraftan birinin ağır yenilgisini izleyen kısa barış dönemleri dışında bu iki site birbiriyle sürekli olarak savaş halindeydi. Sicilya'daki öteki siteler parti siyasetinin aldığı yöne göre kah Sirakuza'yı, kah Kartaca'yı tutuyordu. Her sitede zenginler oligarşiden, yoksullar demokrasiden yanaydılar. Demokrasi yanlıları üstün geldiği zaman bunların önderleri genellikle despot bir hükümdar olabiliyordu. Yenilen partiyi tutanların büyük bölümü sürgün ediliyor ve bu sürgünler kendi partilerinin güçlü olduğu sitelerin ordularına katılıyorlardı. Bununla birlikte silahlı kuvvetlerin gövdesini Helenik asıllı olmayan ücretli askerler meydana getiriyordu. Agatokles, bir dipnot, buradan itibaren anlatılanlar Diodorus Siculus tarihinde bir dönem üzerinde yazılanlara dayanmaktadır. Bazı yetkili modern tarihçiler Diodorus'un taraf tuttuğunu, Agatokles'in mükemmel bir hükümdar olduğunu söylerler. Bununla birlikte Diodorus'un ana gerçekleri değiştirmiş olabileceğine inanmak zordur. Agatokles gösterişsiz bir aileden gelmeydi. Bir çömlekçinin oğluydu. Güzelliği sayesinde Demas adlı zengin bir Sirakuzalı'nın gözdesi oldu ve Demas bütün servetini ölümünden sonra karısıyla da evlenen Agatokles'e bıraktı. Savaşlarda yararlılık gösterip sivrilen Agatokles'in despot olma niyeti beslediğini sezdiler ve onu sürgün edip bir yandan da yolda öldürülmesi için emir verdiler. Kendisine kurulan tuzağı sezen Agatokles, yoksul bir adamla elbisesini değişti ve kiralık katiller Agatokles yerine bu adamı öldürdüler. Sonra Sicilya'nın içerilerinden bir ordu toplayan Agatokles, bu orduyla Sirakuzalıları öyle bir yıldırdı ki Sirakuzalılar onunla anlaşma yapmak zorunda kaldılar. Bu anlaşmaya göre Agatokles Sirakuza'ya yeniden kabul edildi ve Seres tapınağına giderek demokrasiye zararı dokunacak hiçbir şey yapmayacağına yemin etti. Bu dönemdeki Sirakuza hükümetinin demokrasi ve oligarşi karışımı bir hükümet olduğu anlaşılmaktadır. Sitenin en zengin kişilerinden meydana gelmiş bir 600'ler meclisi vardı. Agatokles zenginlere karşı yoksulların davasını savundu. Bu zenginlerden 40'ının bulunduğu bir konferans sırasında Agatokles, kendisine karşı bir komplo hazırlandığını ileri sürerek askerleri ayaklandırdı. Ve konferansta yer alan zenginlerin 40'ını da kılıçtan geçirtti. Ondan sonra askerleri kentin üzerine yürüterek onlara 600'lerin bütün mallarını, mülklerini yağma etmelerini söyledi. Askerler denileni yaptıkları gibi ne olup bittiğini görmek için evinden dışarı adımını atan bütün vatandaşları da öldürdüler. Sonunda pek çok sayıda vatandaş mallarını yağmalamak isteyen askerler tarafından öldürüldü. Diodorus'un dediği gibi, heyhat, tapınaklara kaçıp tanrılara sığınan vatandaşlar için bile güvenlik kalmamıştı. Tanrılara olan inanç ve saygı zalim insanoğlunun ayakları altında çiğnenmişti. Bütün bu suçları Yunanlılar Yunanlılara, hısım hısıma ve kendi ülkelerinde hem de barış zamanında doğanın yasalarına da, ittifaklara da, tanrı saygısına da kulak asmaksızın işlemeye cüret ettiler. Olanları duyunca sadece dostlar değil, aklı başında her insan gibi düşmanlar da bu huzursuz halkın durumuna üzülmekten kendilerini alamadılar. Agatokles'in askerleri günü erkekleri boğazlayarak geçirdiler. Geceleyin de dikkatlerini kadınlara çevirdiler. 2 gün süren kırımdan sonra Agatokles bütün tutsakları getirtti ve arkadaşı Dinokrates dışında hepsini öldürttü. Arkasından meclisi topladı. Bütün zenginleri suçladı ve siteyi monarşi yanlılarından temizleyeceğini, sonra da bir köşeye çekilip kendi hayatını yaşayacağını söyledi. Böylece sırtından üniformasını çıkararak yerine sivilleri giydi. Ne var ki Agatokles'in önderliği altında çapul yapanlar, onu iktidara gelmesini istiyorlardı. Bu yüzden de oy birliğiyle Agatokles'i başbuğ seçtiler. Yoksulların çoğu, özellikle de borçlu olanlar, bu devrimden hoşnuttular. Zira Agatokles borçların bağışlanacağını ve toprakların yoksullara dağıtılacağını vaat etmişti. Ondan sonra Agatokles bir süre yönetimde yumuşak davrandı. Savaşta Agatokles yetenekli, cesur ama fazla atılgandı. Bir savaşta Kartacalıların tam bir utkuya ulaşmalarına ramak kaldı. Orduları Sirakuza'yı kuşatmış, donanmaları da limanı işgal etmişti. Ne var ki Agatokles büyük bir orduyla gemilere binip Afrika'nın yolunu tuttu ve orada Kartacalıların eline geçmesin diye bütün gemilerini yaktı. Sirakuza'dan ayrılırken yokluğu sırasında ayaklanma çıkmasın diye rehine olarak yanına çocukları almıştı. Aradan bir süre geçtikten sonra Sirakuza'da Agatokles'i temsil eden kardeşi siyasal muhaliflerinden Kartacalıların dostluk kurdukları 8000 kişiyi sürgün etti. Agatokles başlangıçta yengiler kazandı Afrika'da. Tunus'u ele geçirdi. Kartaca'yı kuşattı. Bunun üzerine korkuya kapılan Kartaca hükümeti Tanrı Moloch'a kurban vermeye başladı. Çok geçmeden aristokratların kendi çocukları yerine Tanrı Moloch'a geleneğe göre sadece aristokrat çocukları kurban verilirdi. Parayla satın aldıkları yoksul çocuklarını kurban ettirdikleri anlaşıldı. Tanrı Moloch'un aristokrat çocuklarının kurban edilmesinden daha çok hoşnut kaldığı bilindiği için aristokratların çocuk değiştirmemelerini sağlamak amacıyla sıkı önlemler alındı. Bu reformdan sonra talih Kartacalılara gülmeye başladı. Yedek askere gereksinme duyan Agatokles, o sıralarda Ptolemy'nin hükümdarlık sınırları içinde bulunan ve İskender'in yüzbaşılarından biri olan Ofelas tarafından yönetilen Kirene'ye elçiler yolladı. Elçilere Ofelas'ın yardımıyla Kartaca'nın yerle bir edilebileceğini, Agatokles'in biricik isteğinin Sicilya'daki güvenliği sağlamak olduğunu, Afrika'da hiçbir yere göz dikmediğini ve Afrika'da birlikte fethedecekleri her yeri Ofelas'a bırakacağını söylemelerini emretti. Bu tekliflere kanan Ofelas ordusuyla birlikte çölü aştı ve büyük zorluklardan sonra Agatokles'in ordusuyla birleşebildi. Agatokles derhal Ofelas'ı öldürttü ve onun askerlerine kendileri için biricik kurtuluş yolunun kumandanlarını öldürenin emrine girmeleri olduğunu anlattı.